Ayrım 53, sayfa 521. İnönü'nün enstitü tutkusu. İlk öğretim davasının çeşitli yönlerden bir çıkmaza dayandığını, gençliğinden beri bu işin gerçekleştirilmesini ülkü edinen Başbakan İnönü anladı. Konuyu 13 Mart 1934 tarihinde CHP'nin parti grubuna bütün çıplaklığıyla anlattı. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 398. Cumhurbaşkanı İnönü, Atatürk'ten sonra eğitim atılımının ödünsüz sürmesini istemişti. Demokrat Parti'nin kurulması sırasında Celal Bayar'a sadece köy enstitülerinin tartışma konusu edilmemesi koşulunu öne sürmüştü. Kuruluşundan başlayarak bir tarihe kadar enstitüleri var gücüyle desteklediği, adım adım izlediği biliniyor. Bu konuda Yücel ve Tonguç'la bir üçlü oluşturuyor, onları sık sık köşke çağırıp bilgi alıyordu. Dipnot: Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 288. İnönü'nün bu kurumlara olan özeni, bilim adamı ve eski SHP Genel Başkanı oğlu Erdal İnönü'nün Anılar ve Düşünceler adlı yapıtında çeşitli yönleriyle yer alıyor. Bir yerinde şunları anlatıyor: köy enstitüleri projesine ilk günden beri büyük bir umutla sarılmış, gerçekleşmesi için tüm olanaklarını seferber etmişti. Hareketin her aşamasını yakından izliyordu. Onun bu konudaki heyecanı köşke, ailesine bile yansıyordu. Sayfa 87. Bir gün Cumhurbaşkanlığı köşkünün üst katındaki yemek salonunda oğlu Erdal'ı yanına çağırıyor İnönü. Elinde bir tomar kağıt vardır. Onları okumakta, kalemiyle kime hesaplar yapmaktadır. Bu hesapları yapmada kendine yardım etmesini istiyor. Ne olduğunu bilmeden yardım ediyor babasının hesap yapmasına. Sonunda işte böyle, yasayı bu şekliyle uygulayabilirsek şu kadar yıl sonra Türkiye'de okulsuz köy kalmayacak, diyor babası. Genç İnönü ancak o zaman anlıyor onun elindeki raporun aslında köy enstitüleri yasa taslağı olduğunu. Yurt içi gezilerinde gittiği yerlerdeki enstitüye kesinlikle uğrar, inşaat ve eğitim işlerini inceler, her şeyi sorar öğrenirdi. Unutamadığım bir anı ilk gördüğüm köy enstitüsü Hasanoğlan'a yaptığım gezidir. Babam Hasan Ali Yücel'in çağrısıyla Hasanoğlan'a giderken bizi de götürmüştü. Çok etkileyici bir manzara ile karşılaştık. Binaların yarısı inşaat halindeydi. Ama öğrenciler gelmiş inşaata yardımcı oluyordu. Her yerde büyük bir canlılık vardı. Derslikleri, işlikleri gezdikten sonra bizi Açık Hava Tiyatrosu'na götürdüler. Orada hepsi küçük çocuklar gibi görünen öğrenciler bize mandolinleriyle bir klasik müzik konseri dinlettiler. Enstitüyü bize büyük bir kıvançla gezdiren eğitimci, köy enstitülerinin kurucusu, ilk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguçlu diye anlatıyor. Sayfa 89. Enstitüleri yerinde görmek, kendi gözlüğüyle değerlendirmek tutkularından biriydi İnönü'nün. Ne zaman bir yurt gezisine çıksa çoğunlukla ilk öğretim genel müdürü yanında oluyordu bu nedenle. 1942 Temmuz'unda İnönü Savaşları'nın yıl dönümü kutlamasına giderken de yanındadır Tonguç. Oradan çifteler köy enstitüsüne gidecektir çünkü. Enstitünün Mahmudiye bölümü yönetici öğretmen ve öğrencileri ana yolda sıraya girerek karşıladı onu. Yapıları, işlikleri dolaştı, öğrencileri iş ve ders başında gördü. Elden ele su taşıyarak dikilen akasyaları uzun uzun seyretti. Yamaçtaki öğretmen evleri yalın ama temiz duruyordu. Müdür lojmanına çıktı. Bunu kendi istemişti. O küçük evin düzenine hayran kaldı. Müdürün öğretmen ve ressam olan eşi İffet İnan'ın yoktan yaratıcılığı vardı evin donanımında. "Burada bir kahve içebilirim," dedi. Kahve içerken kitaplığı karıştırdı. İlginç kitaplar buldu, bakıp yerlerine koydu. 10 kilometre uzaktaki Hamidiye bölümüne giderken Rauf İnan'ı yanına aldı. Enstitünün girişinde bekleyen köylü arabası konvoyunu görünce sordu. "Niçin buradalar?" "Komşu köylüler sizi karşılamaya geldiler efendim." "Niçin duyurdunuz?" "Paşam, yalnız sizin cumhurbaşkanınız mı diye bize kızarlar," dedi Rauf İnan. Çevre köylerin hepsine haber salınmıştı. Onların köylülerle böyle bir iletişim içinde olmalarından hoşlandı İnönü. Hamidiye bölümü de haberliydi konuğun geleceğinden. "Olağanın dışında bir hazırlık yapmayın," demişti Rauf İnan. Buna karşın pırıl pırıl bir temizlik yapıldığını görünce, "Bu kadarına ne gerek vardı dostum, biz zaten temiz değil miyiz?" dedi yardımcısı Tahir Erdem'e. Onun heyecanını fazla bulmuştu. Orada da öğretmen ve öğrenciler, köylüler büyük bir karşılama grubu oluşturmuştu. Kalabalık içinden birini gözleri ısırınca dikkatle baktı İnönü. 100 yıllık bir sevgiyi bulmuş gibi heyecanla gidip sarıldı ona, yüzünü gözünü öptü. ''Sen burada mısın Tahir, evin burada mı?'' diye sordu. ''Evine geleceğim.'' dedi. Müdür yardımcısı Tahir Erdem onun eline sarılmış, gözleri yaşarmıştı. Kurtuluş Savaşı birlikteliği olmalı diye düşünenlerin de yaşlıydı gözleri. Oysa o yakınlığın öyküsü daha ağlatıcıydı. İnönü Yemen ordusunda kurmay başkanı iken Tahir Erdem onun en yakınında görevli gencecik bir yüzbaşıydı. Bu rastlantı İnönü'nün duygu ve düşüncelerini zorlamış, çalışkan ve dürüst yüzbaşısını eğitim seferberliğinde yanı başında bulunca kendini tutamamıştı. Köy enstitülerinde bu tür deneyimleri olan başka yönetici ve öğretmenler de vardı. Örneğin Tonguç'un baş yardımcısı Ferit Oğuz Bayır eski bir kuvvayi milliyeciydi. Savaştepe müdürü Sıtkı Akkay Şam cephesinde çarpışmış bir eski askerdi. İnönü Hamidiye bölümü çalışmalarını izlerken yemekhaneye götürüldü. Yemek saatiydi. Ona köşede bir masa hazırlanmıştı. Ama o öğrencilerin arasına girdi önce. Talip Apaydın'ın tabağındaki incirlerden birini ağzına attı. Kendi için ayrılan karpuzu yemekhane nöbetçisine verdi. ''Şekerim var, sen ye.'' dedi. Yemekten sonra Tahir Erdem'in evine yarım saatlik dinlenmeye çekildi. Zehra Hanım kadaviçe işlemeli temiz çarşaflarını serdi ona. Evde yalnız eski yüzbaşısı kaldı. Enstitü başkanı da kapıda nöbetteydi. ''Siz gidin.'' dedi İnönü askere, polise. İsmet Paşa Bucağı muhtarının oğlu olan enstitü başkanı Süleyman Alkan'ı da tanıyordu önceden. Babası onu elinden tutup yatılı bir okul için Çankaya'ya götürmüştü. Ama İnönü sözünü geçirip onu yatılı bir okula verememiş, birkaç gün köşkte konuk ederek geri göndermişti. Sonradan Tonguç enstitüye alıp getirmişti delikanlıyı. İnönü müdür yardımcısı Tahir Erdem ile enstitü başkanının güvenliği altında yarım saat dinlendikten sonra öğrenci toplantısına katılıyor. Ulusal oyunlarını, toprak şiirlerini, şarkılarını, köylerle ilgili görüşlerini dinliyor, izliyor. Bir öğrencinin biraz yıpranmış giysisine bakarken Rauf İnan hemen yetişiyor. ''Paşam, bugün onların iş günü. Size olduğumuzdan başka türlü görünmek istemedik. Yeni elbiseleri var hepsinin.'' diyor. İnönü Tonguç'a dönüp ''Bu müdürün açığını yakalamak zor.'' diyor. Soruyor Rauf İnan'a ''Bu yıl kaç kız öğrenci alacaksınız?'' ''120 paşam. Benden bir isteğin var mı?'' ''Doktor.'' diyor müdür. Dönüşünde Tonguç'u yanına alıyor İnönü, enstitüyü ve müdürü beğendiğini söylüyor. Valiyle görüşüp doktor işini çözümlüyor. Birkaç gün sonra Eskişehir Askeri Hastanesi'nden nöbetle doktor gelmeye başlıyor Hamidiye'ye. Dipnot: M.R. İnan, Bir Ömrün Öyküsü, Cilt 2. Çifteler gezisinin ardından Ağustos ayında Ladik Akpınar Köy Enstitüsü'ne gidiyor. Orada yaptığı konuşma konunun üstüne nasıl titrediğini, söylentilere daha o günden dolaylı olarak nasıl karşı çıktığını gösteren örneklerden biridir. Samsun'a gelinceye kadar köy enstitülerinden üçünü gördüm. Kız ve erkek köylü çocuklarımız hem enstitülerini kuruyorlar hem ileride alacakları yüksek görev için hazırlanıyorlardı. Yapıcı, çare bulucu, çalışkan bir ruh bu kurumların hayatına hakim olmuştur. Bu durumu görmekten pek memnun oldum, pek mutluyum. Türk kızlarının müstesna onuru, ciddi ve görevseverliği bütün okullarımızda olduğu gibi köy enstitülerimizde de göze çarpmaktadır. Öğretmenler ve enstitü müdürleri Türk köyünün hayatını sağlam temellere dayandırmak için aşk ile çalışıyorlar. Güçlü, fedakar ve vatansever köy öğretmenleri yetiştirmek enstitülerin kutsal amaçlarıdır. Şüphe yok ki enstitü öğretmenlerine ve müdürlerine düşen görev hepimiz için, her yurtsever için imrenilecek, heves edilecek bir görevdir. Şimdiki tutumları bende iyi sonuç alacağımız ümidini çok güçlendirdi. Köy enstitüleri hakkındaki bu müsbet görüşlerimi vatandaşlarıma söylemekten zevk alıyorum. Dipnot: Köy Enstitüleri, Cilt 2, Sayfa 1. İnönü bir yıl sonra Eskişehir'e yeniden geldiğinde Tonguç gene yanındadır. Kendini karşılayacaklar arasında Rauf İnan'ın da bulunması valiye bildirilmiştir. Beyaz tren istasyonda durup kapı açıldığında ''O geldi mi?'' diyor valiye İnönü. Vali kalabalığın en arkalarından Rauf İnan'ı bulup getiriyor. O daha ''Hoş geldiniz paşam.'' derken İnönü soruyor. ''Kız öğrenci bulabildin mi? Kaç tane?'' ''118 paşam.'' yanıtını alınca ''İyi başarmışsın.'' diyor. Çifteler ve İvriz'i kapsayan bu gezisi sırasında 20-23 Temmuz 1943 Sivrihisar yanlarındaki köylüler yolunu kesip ona dert yanıyorlar. Emin Sazak'ın çiftliğinde çalıştıklarına kendilerine toprak verilmesini istiyorlar. İnönü bunu öğrenince sunulan ayranı içmiyor. Dönüşünde toprak sorununun bir an önce çözümünü düşündüğü anlaşılıyor. Bu gizlideki gözlemlerinden yola çıkarak öğretmen yetiştirme yanında enstitülerde 200 bin kadar da tarımcı yetiştirmeye başlanmasını söylüyor Tonguç'a. Bu amaçla alınacak kız ve erkek öğrencilerin 3 yıllık bir eğitimle yetişip yetişmeyeceğini soruyor. Bunu düşünün, 5 yılda böyle bir kadroya sahip olmalıyız diyor. Tonguç bu görüşmeleri gittikleri yerden günü gününe bakana bildiriyor. Dipnot: E-Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 285. Başka bir tarihte çıktığı Pazarören Köy Enstitüsü gezisine Tonguç'la birlikte Tarım Bakanı'nı da götürüyorlar. Bu konuyu orada ona da açıyor. Enstitülerle bütünleşecek böyle bir tarımcı yetiştirme çalışmasının nasıl yapılabileceğini düşünmesini istiyor bakandan. Daha sonra Tonguç'a köy enstitülerinin niçin 25'in üstüne çıkamayacağını soruyor. Para ve yer sorunu, yetiştirme sorunu deyince, para sorun değil, bu kurumları çoğaltıp öğrencinin bir bölümünü tarımcı yetiştiremez miyiz diye yeniden soruyor. Tonguç bunu bakanla konuşup hesaplayıp yazılı olarak sunacağını söylüyor. Gene bulunduğu yerden Yücel'e hemen bilgi veriyor. Yıldızeli Pamukpınar'a geldiklerinde konuyu yeniden açıyor Tarım Bakanı'na İnönü. Bakan gördüğü enstitülü öğretmenleri tarım yönünden beğenmediğini anlatınca ondan tüm köy enstitülerini görmesini istiyor. Bu geziden dönüşünde Tarım ve İktisat Bakanları'nın da bulunduğu bir zamanda herkese notlar yazdıran İnönü, Tonguç'un defterine şunları yazdırmıştır. 1. Köy enstitülerinde balıkçılık çalışmalarına gezide konuşulan şekilde önem verilecek. 2. Enstitü sayısının 60'a çıkarılması esas alınmalı. Buna göre hazırlanılmalı. Gelecek yıl bu zamana kadar 40'a çıkmalı. Hazırlıkları yapılmalı, para işini ben başbakanla görüşürüm ve benzeri şeyler. Tonguç bunları defterine not ettiği gibi Yücel'e de rapor ediyor ve üstüne düşünmeye başlıyorlar. Elbet İnönü'nün bu önerileri son derece önemli ve anlamlıdır. 40 bin köye 200 bin tarımcıyı belki de toprak reformu hazırlığı için tasarladığını düşündürüyor. Dipnot: E-Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. Ayrıca tarımcı yetiştirmenin enstitü sistemi içinde başarılması için Tarım Bakanı'nı kandırmaya çalışması ilginçtir. Enstitü sisteminin eleman yetiştirmede izlediği yolu iyi bilmekte ve beğenmektedir. Tonguç'un İnönü'nün tasarılarını yalnız bakana değil, kimi çalışma arkadaşlarına da açtığı Rauf İnan'ın yazdığı mektuptan anlaşılıyor. İnan Ağabey diye yazdığı bir mektupta bu işe aklının yattığını, eldeki yasalarla üstesinden gelinebileceğini söylüyor Tonguç'a. Ne ölçüde olursa olsun benden bu girişime hizmet istediğiniz anda duraksamadan emrinizde olacağım. Gerekirse Muş'a, Pasinler'e gönüllü olduğumu hissediyorum diyor bir ömrün öyküsünde yer alan mektubunda. Ancak sayısal yükü bu kadar ağır, zamanı az bir yetiştirmeye Yücel'in aklı yetmiyor. Para, eleman ve örgütlenme işinde kuşkuya düşüyor. Enstitülerin niteliğinin bozulmasından kaygı duyuyor. Tonguç'un bu konuda İnönü'yü kışkırttığını bile düşünüyor. Bu işin olanaksızlığını anlattıklarında İnönü'den şu yanıt alıyorlar. Çok büyük bir fırsat kaçırıyorsunuz. Savaş yıllarından yararlanarak bunları yapmalıydınız. Savaştan sonra ne olacağı belli değil. Bunların hiçbirini bize yaptırmayacaklar. İleride beni dinlemediğinize çok pişman olacaksınız. Dipnot: E-Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 275. İnönü'nün yetkili ağız olarak söylediği bu sözler ülkeye hizmet vermenin güçlüğü yönünden düşündürücüdür. Gerekli elemanları yetiştirmek ya da insanların çoğunluğuna eğitim vermek için devlet başkanı bile işlerin fırsat kollayarak ve kimi çevrelerden kaçınarak yapılabileceği kanısındadır. Tarım Bakanı ve benzeri kişilerden umudu olmadığı, tarımcı yetiştirmeyi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tonguç'un sorumluluğuna vermek istediği anlaşılıyor. Gerçekten de onun bu sözleri doğru çıkacak, ileride enstitülerin sayılarını arttırmak şöyle dursun, İnönü'nün varlığına karşın bile yıkımına gidildiği görülecektir. Ama onun enstitü tutkusu sürüyordu. Bu kurumlarda yapılanları, öğrencilerin içtenlikli çalışmalarını gördükçe yeni bir yurttaş yetişmekte olduğunun ayrımına varıyor, yüreğine su serpiliyordu. Her gittiği enstitüden yeni bir hayranlık ve umutla dönüyordu. Çevreyle, köylerle kaynaşmalarına, öğrenci anababaları ya da başka iş için gelen köylülerin enstitüde konuk edildiğine rastlıyor, bu iletişim hoşuna gidiyordu. Enstitü yönetici öğretmen ve öğrencilerinin büyük bir dayanışma içinde güçlüklerle nasıl savaştıklarını görüyor, onlara teşekkür ediyor, tek tek ilgilenip konuşuyordu. Bu nedenle her enstitülünün İnönü ile ilgili hoş anıları vardır. Sorduğu ilginç sorular ve şaşırtıcı sözleri belleklerde yer etmiştir. Anılarını yazanlar bunları hep dile getirmişlerdir. Aksu'ya kuruluş yıllarında gelmişti. Öğretmen ve öğrencilerden bir grup onu sapakta karşıladı. Kapı girişindeki büyük ağacın altına oturmuşlardı. Vali ve başkaları çevresinde dönüyordu. Kahveyi ben sunmuştum. Yanına yaklaşınca elim titremeye başladı. Yaveri hemen fincanı alıp beni kurtardı. Ama o bundan hoşlanmadı. "Sen merak etme, onun kendi eli her zaman titrer," dedi bana. Orada ağacın altında oyunlar, şiirler, müzik gösterileri yapıldı. Sonra herkes işlerinin, derslerinin başına dağıldı. İnönü bizi günlük çalışmalarımız içinde gördü. Dokuma işliğine geldiğinde tezgahları durdurduk. Çok gürültü çıkarıyordu. Ayrı ayrı dolaşarak dokumalarımıza baktı. Kimimiz iki ayaklı tezgahlarda bez, kimimiz dört ayaklı, mavili beyazlı hoş bir alaca dokuyorduk. Üstümüzde benzer giysilerimiz vardı. Bir tezgahın başına gelince iyice baktı. Dokuyan kızın üstündeki giysi aynı alacadandı. Çevresindekilere dönerek, "Dokuyorlar, dikiyorlar, giyiyorlar. Çok güzel," dedi. Bezin, kumaşın kıt olduğu o yıllarda bunu yapabilmek önemli bir şeydi Türkiye'de. Daha sonra bir iş yerinde kireç söndüren öğrencilerin başına dikiliyor. Onlar işlerinden başını kaldırmıyorlar. "Niye bizimle ilgilenmiyorlar?" diyor Tonguç'a. O gülümsüyor. "Herhalde işlerini bırakamıyorlar efendim," diyor. Kendi soruyor öğrencilere. "Ne yapıyorsunuz?" "Kimya çalışması," diyor öğrenciler. "Bu nasıl kimya dersi? Öğretmeniniz nerede?" "Benim efendim," diyor enstitü müdürü. Çok iyi bir kimya öğretmeni olan Müdür Talat Ersoy, enstitülerde kimya derslerini gerçek işlerin içinde kullanılacak gerçek maddeleri dönüştürerek nasıl yapıldığını, kuramsal derslerle uygulamanın nasıl bütünleştirildiğini anlatıyor. Birçok enstitüde yaptığı gibi gene çevresindekilere dönüyor. "Bütün okullarda kimya dersi böyle yapılsa Türkiye kısa sürede bayındır bir ülke olur," diyor. Eylül 1943'te Adana Düz içine gitti. Enstitü 1. sınıf öğrencisi Hasan Turan toplantıda ona kendi yazdığı şiiri okudu. "Bozkırı çimen, çimen yeşille öreceğiz. Biz özlenen cenneti bu yurtta göreceğiz. Yürüyoruz ışığa bilim teknik diyerek. Bozkırların üstünde yeşil yeşil köy gerek. Kıraç toprakları biz terle yoğuracağız. Dağları bağ yaparak yeni köy kuracağız." Bu güzel şiiri yazıp okuyan öğrencinin yaşı sınıfından biraz büyüktü ama karnı şiş, yüzü sapsarıydı. İnönü onu yanında Ankara'ya götürdü, köşkte konuk etti, hastalığına baktırdı. Dalak büyümesini durdurttu, Ankara'da kalabileceğini söyledi. Ama Turan Düz içine döndü, şiir yazmayı sürdürdü. Enstitüyü bitirip köy öğretmeni oldu, iyi öğrenciler yetiştirdi. Şiirleri şarkı ve türkülere söz oldu. Dipnot: Düzici Köy Enstitüsü çıkışlı Nimet Atıcı'nın anlatısı. Hasanoğlan İnönü'nün uğrak yeriydi. 17 Nisan törenlerini kaçırmaz, onun varlığıyla tüm Ankara erkanı oraya taşınırdı. Enstitülerin çok yönlü uygulamasını yakından tanıdıkça iş ve üretim alanlarını, dersliklerde, işliklerde, kerpiç ve tuğla dökmede, kireç yakmada, bina yapmada, laboratuvarda, kitaplıklarda, ağıllarda, kümeslerde, açık hava tiyatrosunda, müzik salonunda çalışmaları gördükçe uyum içindeki bir orkestra gibi gerçekleşmekte olan bu büyük atılım ona ümit veriyordu. Şiir ve şarkıları dinleyip yönetici ve öğretmenlerle, özellikle öğrencilerle söyleşmekten hoşlanıyordu. Çoğu zaman Yücel de katılırdı gezilerine ama Tonguç hep yanında olur, onun sorularını yanıtlar, açıklamalar yapardı. Kimi zaman geri çekilir, onu enstitü müdürüyle, öğretmen ve öğrencileriyle baş başa bırakır, isteklerini, güçlüklerini öğrenmesini sağlardı. Öğretmen ve öğrencilerle söyleşisinde iş yerlerini incelerken ya da öğrenci ana babalarıyla, köy kadınlarıyla konuşurken fotoğrafını çekerdi. Onun Tonguç tarafından her enstitüde çekilmiş fotoğrafları birçok kitap ve dergide yer alır. İnönü köy enstitülerine karşı olanları ve eleştirilerini biliyordu. Bunları duymazdan gelir gibi yapıyor, Ladik'te yaptığı gibi gittiği yerlerdeki konuşmalarında, yazılı demeçlerinde, enstitülerde yapılanları açıklıyor, sözünü geçirmeden eleştirileri yanıtlıyor, köyde eğitim davasını her yönüyle sonuna kadar destekleyeceğini belli ediyordu. Oradan buradan yapılan saldırılara karşı eğitim seferberliğinin anlamını ve emek verenleri halka açıklamayı sürdürüyordu. Bunun için demeçlerinin dışında yazılar da yazıyordu. İlköğretim gazetesinin 15 Temmuz 1944 tarihli sayısında çıkan İlköğretim Davamız adlı yazısında şunları söylüyordu: köy enstitülerine 6 yıldan bu yana verdiğimiz heyecanlı emeğin verimini önümüzdeki sonbaharda alıyoruz. Binlerce öğretmen ve okul elde etme hayaliyle yıllarca çalıştık. Öyle oldu ki çok sayıda okulun kurulacağı yıllar gelecek mi diye üzüntüler çektik. İşte sonunda büyük davanın hasat mevsimi geldi. En ağır görev yıllarının birincisini, gelecek yılda ikincisini geçireceğiz. 3-4 aylık kısa sürede çividen cama kadar her şeyin dar ve pahalı olduğu bu zamanda 1750 okulu bir çırpıda açabilecek miyiz? Gelecek yılın 3000 okulunu gene dar zamanlarda şimdiden hazırlamak gerekir diyor. Önemli üstünde durduğu ve büyük destek verdiği ikinci konu köylerde okul yapımıdır. Valileri, kaymakamları bu işte seferber ediyor. Okul yapımı imecesine katılma konusunda köylülerin üstüne bu kadar varmayalım, olanakları yok, rahatsız oluyorlar diyenlere bu özürlerin hiçbirini dinlemem. Her köyde cami nasıl varsa okul da öyle yapılacaktır diyor. Dipnot Erdal İnönü Anılar ve Düşünceler sayfa 90. Ulus gazetesine çıkan bir yazısında geçen yıl memlekette 258 bölge okulu açıldı. İşlikleri ve programı ile bir küçük teknik okulun yerini tutan bölge okullarına verdiği önemden ve elde ettiği başarıdan dolayı İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'a teşekkür borçluyum diyordu. Bu teşekkür aslında kimseye kolayca verilmeyen bir ödüldü. Enstitüler kurulduğundan beri böylesine desteklemiş, aradaki protokolü yıkarak Tonguç'la sık sık görüşüp bilgi almış, onunla yapabildiği kadar enstitüleri gezmişti. Bu gezilerde her uğradığı köy için Tonguç'u öyle sıkıştırır, öyle bilgiler isterdi ki sanki onun Türkiye'nin her köyünün her şeyini bildiğini varsayardı. Dipnot Engin Tonguç Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç sayfa 285. 1994'ün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konuşmasında da şunları söylüyor. İlköğretim hiçbir devirde bugünkü ölçüleriyle ele alınmamıştır. Cumhuriyetin ilk gününden beri arkasından koştuğumuz ilköğretim ülküsü başarılmak yolundadır. Bu yıldan sonra binlerce köy okulunun açılacağı bir devre giriyoruz. Hazırlıklar tamamdır, makine kurulmuştur. Bundan sonra yalnız ameli sonuçlar alacağız. Yakın, uzak, büyük, küçük, toplu, dağınık, bütün köylerin, kız erkek bütün çocukları, çok değerli öğretmenlerin karşısında derslikleri dolduracaklardır. Sonunda 10 yılda Türkiye'de ilköğretim sorununun çözümlenmiş olacağını açık ve kesin olarak görebiliyoruz. Dipnot Ulus 19 Mayıs 1944. Ancak bir yandan köy enstitülerine karşı olanlar boş durmuyordu. Nihal Atsız'ın Yücel, Tonguç ve Rauf İnan için hükümete verdiği komünistlik raporu konunun bilinmeyen bir yönüydü. İnönü'nün yukarıdaki konuşmayı yaptığı 1946 yılında bir gün Tonguç Çankaya'ya yemeğe çağrılıyor. Başbakan Saracoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yücel de oradadır. İnönü yemekte Tonguç'a Rauf İnan'ı çok beğendiğini, çalışmalarının karşılığı olarak onu bakanlık müfettişi yapmanın yararlı olacağını söylüyor. Tonguç konunun önceden aralarında konuşulduğunu, Rauf İnan'ın harcanmak istendiğini anlamıştır. Daha doğrusu birini harcamak zorunda olduklarını düşünüyor. Hiç çekinmeden, ''Paşam kelle vermeye başlarsanız sizin kellenizi de isteyeceklerdir onlar.'' diyor. İnönü işi şakaya boğup sözü değiştirir ama İnan'ın bakanlık müfettişliğine ataması hemen yapıldı. Biz öğrenciler müdürümüz Rauf İnan'ın Hasanoğlan'dan nasıl apar topar ve biraz da buruk olarak gittiğinin ayrımındaydık. Ama niçin gittiğini en azından bir bölümümüz bilmiyorduk. İnönü'nün devlet yönetmede izlediği denge politikasının köy enstitülerine yansıyan ilk olayı böyle başlamıştı. Bu politika daha sonra ondan Saracoğlu'nun, Yücel ve Tonguç'un başını da isteyecek. CHP'nin aydınlıkçı kanadından daha başka kelleler de gidecek, sonunda sıra kendine ve partiye gelecekti. Çok partili rejime geçtikten sonra 1946'da 17 Nisan töreni için Hasanoğlan'a geldiğinde enstitülerle ilgili son çıkarmasını yapmıştı. Bütün bakanlar ve yüksek bürokratlar oradaydı. Haziran ayında Antalya'da seçim öncesinde yaptığı ve Ulus Gazetesi'nde yer alan son konuşmasında gene enstitüler yer alıyordu. Bütün siyasi ve askeri hayatımdaki görevlerin hiçbirini kale almadan diyebilirim ki, öldüğüm zaman Türk ulusuna iki eser bırakmış olacağım. Bunlardan biri köy enstitüleri, diğeri de çok partili rejimdir. Ne var ki köy enstitülerinin savunucusu olması gereken politikacılar zamansız kurulan Demokrat Parti'nin hırçın çıkışları karşısında tedirgindiler. Dahası doğrudan CHP'li bakanların, milletvekillerinin, yüksek bürokratların arasında bile devrimlerden, bu arada enstitülerden caymaya eğilimli olanlar vardı. İnönü'nün Erenköy'deki köşkten çağırdığı eski General Kazım Karabekir bile onun enstitü çabasına katılmıyor, karşı çıkıyordu. O yıllarda yüksek okullardaki ırkçı ve solcu çatışmaları istenmeyen noktalara geliyordu. Irkçılar, milliyetçiler ülke için en iyi niyetle yapılan yararlı işleri, en çalışkan kişileri komünistlik suçlamasıyla engellemek istiyorlar ve başarıyorlardı. En verimli kurumlar bu yolla edilgen duruma getiriliyordu. Yücel'in başardığı tüm işler, başta köy enstitüleri olmak üzere aydınlanmayı amaçlayan kültürel atılımlar, çeviri ve yayın kampanyası, dünya klasikleri hep istenmeyen çalışmalar olarak görülüp üstüne gidiliyordu. Bir uyanış içinde olan köy çocuklarının okuduğu enstitüleri bu yolla kötülemek daha kolaydı. Enstitü öğrencilerinin çoğunluğu, özellikle yüksek köy enstitüsü öğrencileri, kazandıkları bilinçle köylünün sınıfsal konumunu anlamaya başlamışlardı. Arı gibi çalışıyorlar, okuyorlar, yazıyorlar ve düşünüyorlardı. Köylerin alın yazısını değiştirmeye hazırlanıyorlardı. Yurtta uç veren çeşitli akımlar enstitülerde ve yüksek köy enstitüsünde de izleniyordu. Konuların öğrenciler arasında konuşulduğu, gelenekçi ve ilerici öğrencilerin birbiriyle tartıştığı oluyordu. Böyle bir tartışmayı eğitimbaşı Hürrem Arman Tonguç'a iletmiş, o da konuyu İnönü'ye açarak ne yapılması gerektiğini sormuştu bir görüşmesinde. Hürrem Arman'ın anılarından anlaşıldığına göre İnönü, "Bu sorunlar ülkenin yüksek okullarında tartışılmayıp nerede görüşülecek?" demişti net olarak. Tonguç, yüksek köy enstitüsüne gelerek öğrenciler arasındaki tartışmaları bu yaklaşımla değerlendirmiş, bizi bir salonda toplayarak kendi düzeylerimize yaraşır, demokratça tartışmaların her zaman yapılabileceğini açıklamış, bunu aşan hırçınlıkların bize ve davaya zarar verebileceğini söylemişti. Ama hiçbir şey İnönü'nün istediği gibi gitmiyordu. Savaş sırasında ve sonrasında dünyada ve Türkiye'de birçok başka şeyin de değiştiği bir gerçekti. Savaşın yaptığı kısıtlamalar ve savaş için stok yapma nedeniyle halkın kıtlık çekmesinin ve başını alıp giden kara borsanın faturası doğal olarak tek parti hükümetine yüklenmişti. Savaşa girmemiş olmak ve köy enstitüleri başarısı bir kesimin umurunda değildi. Partililer bunu halka anlatmayı beceremiyordu. Kara borsayla kısa yoldan zengin olmayı öğrenip palazlananlar o işi sürdürmek istiyorlardı. Köy enstitülerinden yetişenlerle onların amacı birbirine çok tersti. Daha önemlisi, savaş sonrası dünya politikası, savaşa girmeyen Türkiye'nin de kapısını çalarak İnönü'yü zorluyor, hangi yandasın diye soruyordu.